Ayrım 12. Saraysız Başkan. Andres Danza, Ernesto Tulbovits. Sayfa 211. İhtiyar. Duygularını genelde dışa vurmaz. Fazla fiziksel temas ya da sıkı bir bitmek bilmez kucaklaşmalar onu rahatsız eder. Biraz ölçülü ve nezaket kelimeleri kıt biri sayılabilir. Selamlaşmaları kısa keser ve isteksizce, sanki duyarlılığı olmayan, kolunun bir uzantısı olarak sallanan bir parçaymış gibi uzatır elini. Kuşkusuz bu onun dışarıdan gelen olumlu ve olumsuz uyarıcılara karşı kendisini sakladığı bir kabuk gibidir. Onun bu hali basitçe tecrit yıllarıyla, gösterilen ilginin bunaltıcılığıyla veya pek de sevgi dolu olmamasıyla açıklanabilir. Bu yüzeysel bakıldığında doğru bir algıdır. Muhika tanıdıkça şaşırtan insanlar grubundandır. Kişilik yapısındaki değişkenliklerden kaynaklı değildir bu. Zaten hiçbir zamanda böyle biri olmamıştır. Ama bazı özel durumlarda içindeki hassas kişi ortaya çıkıp, mesela arkadaşlık ve aşk üzerine bir sohbetin gözyaşlarıyla sona ermesine neden olabilir. En mahrem hikayesinden bahsederken ağlar. İspanya'daki Uruguay elçiliği bahçıvanının cep telefonuna Rio artı 20 zirvesinde yaptığı konuşmasını yüklediğini ve ne zaman morali bozulsa dinlediğini öğrendiğinde olduğu gibi. Bazen öyle duygulu bir hale bürünür ki gözlerinin kızardığını fark edersiniz. Ve en azından bir işe yarıyorum, der titrek bir sesle. Şiirle, güzel bir romanla veya büyük filozofların denemeleriyle içi titreyebilir. 79 yaşında, başkanlığının sonlanmasına çok az bir zaman kalmışken, yurt dışındaki hayranlarından aldığı mektuplarla yeni yazarlar keşfetmeye devam ediyordu. Portekizli yazar José Saramago'da olduğu gibi. Dünya çapında tanınmaya başladıktan sonra aldığı yüzlerce mesajın içinden bir İspanyol'un gönderdiği mesaj onu ayrıca etkilemişti. José Saramago'nun yaşlılık temalı bir şiiriydi mesajdaki. "Çocuk gibi heyecanlanmıştım. Bir daha okumaktan kendimi alamıyordum," demişti. "İyi şairlerin söylediklerine hayran kalıyorum." Söyleşilerimizin çoğunda duygularını da bizimle paylaştı. Günlerin, haftaların, yılların geçmesiyle elde edilen güven ortamı sağladı bunu. Sevgisini gösterirken takındığı alışılmış fiziksel temaslardan uzak duran ama duygusal yönü güçlü tarzını anlamış ve görmüştük. Uzaktan bir göz kırpma, sırta neredeyse hissedilmeyen bir dokunuş ya da gevşek bir el sıkışla özetlenebilir tipik selamlaşması. Telefon görüşmelerini de kuru bir iki veda sözcüğüyle sonlandırır. Bazen bir "ciao", İspanyolca "hoşça kal" bile demez. "Oldu," der, bitirir görüşmeyi. Ve ahizeyi kulağından çektikten 1-2 saniye sonraki kapatışı hissedilir. Bu bir çeşit yoğun duygusallıktan kaçınma ve her günü biraz daha basitleştirme çabası olarak anlamlandırılabilir. Geceleri ise evinin mahremiyetinde, şarap eşliğinde az da olsa daha duygusal yönünü sergiliyordu. Hele bir de tutkularından konuşma zamanı geldiğinde. Geçmiştekiler ve şimdikiler. Aşklar, karşılıksız aşklar. Arkadaşlar, hatıralar. Hiç sahip olunmayan çocuklar ve bu boşluğun en azından bir kısmını dolduran hayvanlar. Doğa, bitkiler ve bunların hepsini barındıran kır evi. Ona göre en büyük saplantısı aşk. 16 yaşında gençlik aşkının ardından gidip anne evini terk ettiği gün hayatında kadınların ön planda olduğu bir dönem başlamış olacaktı. Şefkat ve nostaljiyle andığı büyük ama kısa aşklar. Gençken ciddi bir kusurum vardı. Güzel kızlara aşık olurdum ama ne hikmetse hepsinin bir sahibi vardı, diye anımsıyor. Ama günün hangi saati olursa olsun yapılan tüm sohbetlerimizde adı geçen tek isim Lucia oluyordu. Dağlarda askerlerden kaçtığı, açık havada uyuduğu ve neredeyse özgürlükten mahrum olduğu bir sırada Lucia geç de olsa onun hayatına giriverdi. Onları korku ve hayatta kalma içgüdüsü bir araya getirdi. Bir daha hiç ayrılmadılar. Zindanlarda geçen yıllar kadar Lucia da Muhika'nın hayatına yön verdi. Muhika bunun farkında ve bilhassa bundan dolayı Lucia'ya minnettar. Öncesinde ilk gençlik yıllarında başka kadınlarla da birlikte yaşadı. O günlerde hayat öğrencilikten, bisiklete binmekten, kitap okumaktan, aşık olmaktan ve sonra aşk acısına düşmekten ve sonra yeniden aşık olmaktan ibaretti onun için. Annesinin doğduğu yer olan ve her ay gittiği Carmelo'ya varabilmek için neredeyse tüm Uruguay'ı baştan başa geçmesi gerekiyordu. Montevideo'dan başlayarak gidiş için 240 kilometreye yakın bir mesafeyi kat ediyor ve bir o kadar da geri dönüyordu. O yıllardan birçok şey kaldı Muhika'ya. Kadınlar ve aşk seni bambaşka birisi yapıyor, diyor. Bugün Muhika ve gençlik döneminde ona klasik müziği sevdiren bir sevgilisiyle bunu örneklendiriyor. Siyasete olan ilgisi de bizzat ailesinden geliyordu. Annesi Milli Parti'nin ateşli bir militanıydı. 60'ların başlarında Tupamarolar içinden hayatına giren kadınlar da oldu. Mücadele yıllarının başlarında önemli bir aşk yaşadı. Yesi Maki, gerilla kızların en güzeli. Entelektüel açıdan çok parlak ve bir o kadar da tutkulu birisiydi. Tek kusuruysa çok güzel olmasıydı, diye anımsıyor Muhika. İlişkileri kısa sürdü. Her biri örgütte farklı konumlarda devam ettiler ve ikisi de simge haline geldiler. Yesi'nin fırtınalı bir hayattan sonra çok genç yaşta ölmesi ve Muhika'nın başkan olmasıyla. Tupamaro hareketindeki en önemli konumlarda kadınlar yer almıyordu. Askeri kaynaklar bu silahlı örgütün 9 erkekten oluşan bir lider kadrosu olduğunu düşünüyordu. Ama Muhika bu tercihi pek önemsemiyor. Tupamaro içinde kadınların büyük rolü oldu. Kadınlar olmasaydı vay halimize. En zor anlarda hayatlarını ortaya koyan ve bizi kurtaran kadınlar olmuştur. Tarih de bunu gösteriyor. Örgütteki kadınların erkek gerillaları yakalanmalarının neredeyse kesin olduğu durumlardan kurtardığı çok olmuştu. Daha az dikkat çekiyorlardı ve bu yüzden de örgüt içinde mesajları iletmek ve herhangi bir tehlike anında en çabuk şekilde haber vermekle görevliydiler. Lucia da onlardan birisiydi. Şimdi olduğu gibi önde gelenlerden. Bir sohbetimizde tüm geceyi ona ayırmıştık. Bir keresinde Muhika her zamankinden daha nostaljik bir psikolojide göründü bize. Gevşemiş bir halde, deri koltuğunda oturmuş, sigarasını yaktıktan sonra bazı şeyleri hatırlamak ve anlatmak hevesindeydi sanki. Ve Lucia'yı sorduğumuzda bize hikayeyi anlattı. Yavaş yavaş ve anıların tadını çıkarırcasına, kelimeleri geciktirerek. Lucia, her şeyin canı cehenneme dedi ve bizimle geldi. Ailesi bunu anlayışla karşıladı. Babası Battle tarafından bir mühendisti. Ateistti ve din adamlarından nefret ederdi. Çocukların eğitiminden anne sorumluydu ve onu bir Katolik okuluna göndermişti. Annesinin soyadı Saavedra'ydı. Tam bir beyaz partili ve Katolik. Babası altyapı mühendisiydi. Coentala Klinik Hastanesi'nin ve demiryolu köprülerinin projesinde onun imzası var. Lucia'nın abisi ise Almanya'daydı. Gamalı Haçlıların olduğu dönemde doğmuş. Kimlik kartında Gamalı Haç vardı. Buraya dönmek için ne kadar uğraşmışlar bilemezsiniz. Gençken herkes gibi o da inançlıydı. Hemen hemen tüm kardeşlerinin bir mesleği var. Bir ikizi Paysandu'da. Bizimle arası çok iyi. O kadar benziyorlar ki Lucia ile onu birbirinden ayırmak ancak MLN'deki bir ameliyatın iziyle mümkün olabiliyor. Lucia'nın MLN burnu var. MLN Milli Kurtuluş Hareketi burnu derken gülüyor Muhika. Yüz hatlarını operasyonla değiştiren bir cerrahları vardı. Muhika'ya çok büyük bir değişiklik yapılmadı. Görünüşüne bakılırsa MLN'nin sanki dövme gibi bıraktığı bir damgası var. Lucia'yı ismen tanırdım. Hapse ilk düşüşümden yıllar sonra onu şahsen tanıyabildim. İkimiz de kaçaktık ve meskenimiz dağlardı. Tehlikeli ve ıssız bir gecede bir araya geldik. Ve en zor zamanlarda kimi yoldaşlarımız birer birer yakalanır ve diğerleri öldürülürken biz birbirimize daha sıkı bağlandık. Hapse düştükten sonra birbirimizi hiç görmedik. Bir gün bile haberleşemedik. İlk başlarda mektuplaşıyorduk ama daha sonra bunun da imkanı olmadı. 12 senenin ardından ben özgürlüğüme kavuşunca tekrar bir araya geldik ve bir daha hiç ayrılmadık. Birkaç yıl önce de evlendik. Rincon del Cerro'daki çiftlik evinin hayatlarındaki yeri büyük. Muhika'yı dünya çapında meşhur eden bu ev aynı zamanda onun eşiyle en güzel günlerini yaşadığı yer. Orada evlendi. Siyasi kariyerinin en iyi dönemini orada yaşadı ve hayatının son gününe kadar orada yaşayacak. Muhika bu eve 80'lerin ortasında hapisten çıktıktan birkaç ay sonra yerleşti. Bana bu yolda sadece Lucia eşlik edebilirdi. Çünkü o da benim gibi bu topraklara ait. Ama o sıralarda ne halde olduğunu bilemezsiniz. Her şey dökülüyordu, diye hatırlıyor. Daha sonradan evde çok reform yaptıkları söylenemez. Gerekli olanlara zaten sahiplerdi. Yatak odası, mutfak, banyo, odun sobalı salon. Zamanla ev kitaplarla, tarihi süslemelerle ve özellikle tanınmış misafirlerin bıraktığı hatıralarla doldu. İlkin solcu, daha sonra her partiden yerli, yabancı siyasetçiler ve tabii ki dünyanın dört bir yanından gelen basın mensupları evine konuk olmuşlardı. Herkese aynı şeyi söylüyordu. Ben fakir değilim, tutumluyum. Çünkü sahip olduğum özgürlüğün keyfini sürmek için zamana ihtiyacım var. Yoksulluğu değil, ölçülü olmayı ve ağır olmayan bavullarla yürümeyi seviyorum. Ev işleriyle uğraşıp rahatlıyordu. Bugün bulaşıkları yıkadım, sonra yemek pişirdim. Dışarı çıktım, kasaba uğradım ve biraz et aldım. Küçük bir tencere yahni yaptım. Bu işleri benim görmem gerekiyor, diyerek gün içinde yaptıklarını anlatmıştı bizi evinde ağırladığı bir gün. O gün Muhika evde yalnızdı. Lucia, ülkedeki başkanlık seçimlerinde gözlemci olmak üzere Ekvador'da bulunuyordu. Ev düzeninde bariz farklılıklar göze çarpıyordu. Etrafta alınıp yerlerine tekrar konulmamış birçok eşya ve kullanılmış kağıt peçeteler vardı. Kaos yaratacak kadar bir düzensizlik olduğu söylenmese de eve o günlerde kadın elinin değmediği belli oluyordu. Yalnız kaldıklarında birbirlerini tamamlayan mükemmel bir çifte dönüşüyorlar. Onun için ihtiyarlık aşkım, diyor Muhika ve diğer dönemdekilerden daha farklı olduğundan kuşku duymuyor. Çok tatlı bir alışkanlık olarak tanımlıyor bunu. Çünkü Muhika'ya göre aşkın dönemleri var. Yaşlılık dönemindeki aşk, yoldaşlık temelli ve belki de diğerlerinden daha gerekli. Son yılları daha dayanılır kılmak en önemli olanı. Bu yaşta zor bir şey dediği ayak tırnaklarını kesme işini karşılıklı yapmaktan tut, yakın gelecekle ilgili pratik çözümler aramaya kadar. Artık fazla zamanları yok çünkü. Mamafi bir süreliğine de olsa bazen bunun unutulduğu da oluyor. Bugün 35 kavanoz domates konservesi yaptım. Bizim ihtiyar geldiğinde çok sevindi ve şaşırdı. Benim de çok hoşuma gitti. Çocuk gibi eğlendim ama bacaklarım ne hale geldi bir bilsen. Artık yaşlıyım, kaslar geriliyor. Daha sonra statik bisikleti kullanmak zorunda kaldım. Bu biraz gevşemeyi sağladı. Çok oluyor bu. İçimdeki çocuk bazen baskın çıkıyor ama ben bir çocuk değilim artık. Konserveye ne koyuyorsun? Bir sürü saçmalık. Önce domatesi doğruyor, sonra bir bıçakla iyice kıyıyorsun. Bir tutam tuz serpip birkaç defne yaprağı koyduktan sonra ağzını kapatıyorum. Daha sonra su dolu büyük bir kazanın içine koyuyorum. Kaynamaya başladığında yarım saat bekliyorum ve son olarak altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. İki sene gidiyor sana. Ne için kullanıyorsunuz? Benim ihtiyar pizza yaparken bunu koyuyor ve çok lezzetli oluyor. Parmaklarını yersin. Senede yaklaşık 30 kavanoz tüketiyoruz. Anchorena'da hala geçen seneden kalma 4 kavanoz var. Çiftlik evinde oldukları her gün yemek yapıyorlar. Adeta bir seremoni. Bazen beraber, bazen de ayrı. Mutfak, aynı zamanda evde görüşmelerin yapıldığı yer. Görüşmelerimizin çoğunu orada, fırında pişen sebzelerin ya da tencerede kaynayan bir yemeğin kokusunu altında yapıyorduk. Yazın giriş kapısının karşısındaki su sarnıcıda ziyaretçileri ağırlamak ve samimi sohbetler etmek için uygun bir yer haline geliyor. Ağaçların altında çiftlik hayvanlarının arasında saatin nasıl geçtiğinin farkına varılmıyor. İşte tam da orada çift arasında siyasi meselelerden çıkan bir tartışmaya şahit olduk bir defasında. Ne uzun süren ne de ses tonunun yüksek olduğu bir tartışmaydı ama Muhika'nın ilk kez eşiyle bu kadar ters düştüğünü gördük. Bu tür bir tartışmayı bizim önümüzde yapmaktan çekinmeyecekleri kadar yakındık onlara ve bu tür tartışmaların sıklıkla olabileceğini düşünüyorduk. Tartışmaya neden olan konu eğitim sendikalarının her yapılmak istenen değişikliğin önüne taş koymalarıydı. Konuşma düşünüldüğünden fazla uzamış ve Uruguay'daki eğitim sistemine değindikten sonra Lucia basın kuruluşlarını gerçeğe farklı boyutlar katmakla suçlamıştı. Eğitim bir felaket durumunda değil ama basın bu şekilde göstermek istiyor. Yine aynı şeyi yapıyorsun ihtiyar. Tüm suç basının değil. Mesele senin anlattığın gibi değil. Sorun çok daha karmaşık. Senin dediğin gibi eğitim sisteminin olumlu yanları olabilir ama bunu anlatmıyorlar. Bence tüm olanlar basının bir operasyonu. Hayır hayır, tüm suçu basına atamayız. Ortada sendikalarla ilgili bir sorun var. Buna bakmak gerekir. Bir araya gelip bu sendikalarla mücadele etmeliyiz. Umarım onları aradan çıkartabiliriz. Yanında Lucia varken Muhika her zaman bildiğimiz Muhika gibi davranmıyor. Kendini sakladığı ya da fikrini değiştirdiğinden değil, Lucia'nın çok güçlü bir kişiliğe sahip olması ve ideolojik açıdan eşinden daha katı olan tutumu buna yol açıyor. Ve genelde her söyleşide Lucia başrolde bulunuyor. Muhika Lucia'yı dinler, onun hareket alanına ve ona saygı duyar. Hükümetindeki bazı bakanlar Muhika ile eşinin yokluğunda görüşmeyi yeğlerlerdi. Muhika bu iddiayı katiyen kabul etmese de verdiği kararlarda eşinin etkisi altında girebileceğinden çekinirlerdi. Onunla en iyisi yalnız görüşmektir diyen birçok bakan olmuştu 5 senelik iktidarı süresince. Benzer düşünceleri sık sık duyuyorduk. Muhika eşinin inatçı, daha katı ve ideolojik açıdan ondan daha sağlam yapıda olduğunu kabul ediyor. Ona hayranlık besliyor ve inatçılığını da ayıplanacak bir kusur olarak görmüyor. Ve ona çok şey borçlu olduğunu hissediyor. Bir kara koyun olarak başkan olmayı başarmasında eşinin de payı olduğunu düşünüyor. Lucia o fırtınalı yıllarda hep benim arkamda durdu. Şimdi ödeşme zamanı. Siyasete devam edecek. Bu kesin. Ve ben ona gereken tüm desteği vereceğim. Bu bir üstün insan olma göstergesi değil ama bir su damlası. Asıl önemli olan bunun damla damla birikerek ulaştığı yer. Gerçekten de onu tanımak büyük bir şans. Bu sözleri söylediği ve içini döktüğü o gecenin üstünden saatler geçmişti. Duygu doluydu. Sözcüklerin her birini, özellikle sonlarda kullandıklarını normalden daha fazla uzatarak söylüyordu. Gözleri yaşlarla dolmuş ve birkaç saniye sessizliğe bürünmüştü. Daha sonra sohbeti devam ettiren kendisi oldu. Lucia bu konuşma sonrasında Tabare Vazquez'in seçim organizasyonuna eşlik etmek üzere aday olmuştu. Ama geniş cephenin parti içi seçimlerinde Mujica'nın dahi başkan yardımcılığı adaylığı için oy verdiği Raul Sendik en fazla oyu alan isim olup Lucia'yı yarış dışına atmıştı. Parti içi seçimlerin ertesinde 2 Haziran 2014 sabahı sonucu eşine haber verme işini Mujica bizzat kendisi üstlendi. İhtiyar, Raul'la konuştum, o kazandı. Yapma ama, bir sorandan kurtulduk. Tek söylediği bu olmuştu ve birkaç saat sonra her ikisi de siyasi gruplarının geniş cephe içinde daha fazla oy alması için yeniden seçim hazırlıklarına başladılar. Oluşturdukları hayatın tadını beraberce çıkartıyorlar ve yaşlılıklarını tahmin etmedikleri bir tarzda yaşıyorlardı. Aynı zamanda geçmişin savurup getirdiği ve Mujica'nın sohbetlerimizde bahsetmekten kaçınmadığı acılarla. Bunlardan belki de en önemlisi çocuk sahibi olmamalarıydı. En verimli zamanlarını hapishanelerde geçirmiş ve özgürlüklerine kavuştuklarında artık geç kalınmıştı. Aynı çiftlikte oturan bazı aileleri kendi aileleri gibi benimsedilerse de bu aynı şey değildi. Kendimize akraba olmaları için seçtiklerimiz onlar, diyor ikisi de. Ama aynı şey olmadığını hissediyor ve biliyorlar. Mujica çocuk sahibi olmak istemişti. Uzun söyleşiler için onu ağırladığımız evin sıcak ortamında bir çocuğun eksikliğini görmüştü. Daha sonraki bir ziyarette bu konuda önerileri olacaktı. Çocuk sahibi olmalısınız. Benim olamadı çünkü başka şeylerle uğraştım. Bundan şikayetçi değilim ama siz fırsat varken bunu yapın. Bunu çok düşünüyorum. Kendimi de suçlamıyorum. Çünkü o yıllarda nereden aklıma gelebilirdi ki? Hayat çok acayip. İnsanı oradan oraya savuruyor sürekli. Çocuk sahibi olmak aklıma geldiğinde artık epeyce geçti ve şimdi bundan biraz pişmanlık duyuyorum. Birkaç sene içinde eğer yaşarsam umarım bu eve geldiğimde çocuklar olur. Hayattan korkunuz olmasın. Ona siz iyi bir şekilde vereceksiniz. Mujica bize olduğu kadar kendi gençliğine de hitap eder gibiydi. Sıkıntılarını atmak isteyen katarsis halindeki itiraflara şahit olduğumuz izlenimini alıyorduk. Ona şaşkınlıkla bakıyor ve düşünce akışını devam ettirmesi için sözü almıyorduk. Bizi bir yana bırakıp kendisini pür dikkat dinleyen ev sahibesiyle diyalog kurmuştu. Kadınlar üzerine olan bizim daha önce bilmediğimiz teorisini anlatıyordu. Doğurduğun zaman tam bir kadın olacaksın ve göreceksin ki hiçbir acı ve hiçbir aşk anne olmaktan daha değerli değil. Siz kadınlar bizden üstün varlıklarsınız. Çünkü sizlerde hayat verme yetisi var. Bundan daha önemli bir şey yok. Küçük burjuvanizin laflarına kanma ve çocuk sahibi olmayı unutma. Yaşlandığın zaman bunun ve ne kadar önemli olduğunu fark edeceksin. Kutsallık diye bir şey varsa bu muhtemelen yaşlı kadınlara yakın bir yerdedir. Çocukla baş başa kalan neredeyse istisnasız olarak çoğunluğunda da emekçi sınıflardan olmak üzere kadınlar oluyor. Onların anıtlarını dikmek gerek. Moda haline gelen feminizmi desteklemiyorum ama kadınlara inanıyorum. Kadınlar bu tür modaların çok ötesinde bir değer ve önem taşırlar. Seçim kampanyasının monoton akışı içinde bir ara kadınlara olan saygısı hakkında bir ipucu daha vermişti. Çoğu siyasetçinin iktidar konusundaki cinsel ayrımcılık içeren yaklaşımına ve kadınları kazanılan ya da kaybedilen savaşlar olarak görmesine büyük bir öfke duyuyordu. Başkan seçilmeden önce hemen her gün kendisine aşk ilanları ve teklifleri geldiğini ve kendisinin de sessiz kalarak karşılık verdiğini anlatıyordu. Olması gereken budur, başka türlüsü olamaz. Çünkü eğer zevk peşinde koşarsan bu politika olmaz. Bu aklı kıtların, ahmakların tercihidir. Mujica özel hayatındaki ilişkilerini kazanılmış zaferler ya da boyunlarına takılmış madalyalar gibi gören ve mahremiyetini kartvizit gibi gösteren politikacılardan birisi değil. Seks hayatlarıyla ilgili konuşanları eleştiriyor. Mujica bu konuya çok az değindiği gibi hiçbir zaman kendisiyle ilgili ayrıntılara yer vermiyordu. Siyaset aracılığıyla kurulan arkadaşlıklardansa rahatlıkla bahsediyordu. Uruguay'ın iç bölgelerindeki şehirlere ya da köylere gittiğinde hiçbir zaman otelde kalmadığını gururla anlatıyor. Gittiği her yerde ona evinin kapısını açan ve geceyi geçirmesi için yatacak yer veren bir arkadaşı vardı. Başkan olarak yurt dışına yaptığı seyahatlerde de otellerde kalmak yerine elçilerin evlerini tercih ediyordu. Doğrudan bir ev ortamına girmek ve günlük hayatı görmek çok daha hoşuna gidiyordu. Montevideo'da her gittiğim kafede arkadaşlarım çıkıyor karşıma. İnsanlara kulak vermek iyidir. Bazen çok önemli şeyler duyabiliyorsun diyerek başkanlığının tam ortasında bize hayat felsefesini aktarıyordu. Ve sade bir senatörken sık sık gittiği kafelere, barlara, sosyal kulüplere gitmeyi bırakmadı. Tüm siyasi kariyeri boyunca onun yakınında olan isimleri de unutmadı. Bunlardan birisi geniş cephenin ilk hükümetinde Dışişleri Bakanı ve senatör olan sosyalist Reinaldo Gargano'ydu. Reinaldo Mujica'nın başkanlığı kazandığı sıralarda ölümle birkaç aydır sürmekte olan bir mücadele halindeydi. Mujica onu yatırıldığı hastanede görmeye gitti. Bunu kimselere haber vermeden yapmıştı ve sonrasında bizimle olan randevusuna geldi. Normalden daha düşünceli ve moralsiz bir haldeydi. Nedenini sorduğumuzda acısını bizimle paylaştı. Gargano beni tanıdı ama konuşamıyor. Beni selamlıyor ve eliyle bir şeyler demek istiyor. Çok trajik. Beni de derinden etkiledi. Onu bu şekilde görmek beni kahrediyor. Tüm hayatım boyunca onunla beraber mücadele verdim. 60 yıldır savaşıyoruz ama Gargano çok dayanıklı ve yılmaz birisi. Bu yüzden de onu çok seviyorum. Partizan ve tipik bir militan. Aynı Rusya gibi. Başkanlığının gizli kahramanlarına dönüşen arkadaşlarına en iyi örnek belki de çiftlik evinin yakınında yaşayan El Gordo lakaplı Sergio Varela, şişman Varela. Sergio, Mujica'nın kendisini ziyaret eden kalabalık grupları ağırladığı Ocakbaşı restoranının sahibi. Siyasi kariyerinin başından beri Mujica'nın seçim kampanyalarının ortağı, ona lojistik destek veren kişi ve başkanlığında gerçekleştirdiği davetlerin de bir çeşit organizatörü aynı zamanda. İşte bu şekilde Sergio, Mujica için bir değer ve arkadaşlığın somut göstergesi oldu. Sergio'nun meşhur Ocakbaşı restoranından Chavez, Lula, Rafael Correa, ABD ve Venezuela elçileri, Uruguay'ın önde gelen siyasetçileri ve iş adamları, sendika temsilcileri, gazeteciler ve Mujica'nın arkadaşlık zincirindeki daha birçok isim geçmiştir. Sergio, tüm bu zamanların anısına Rus hükümeti tarafından Uruguay başkanına hediye edilmiş bir saati muhafaza ediyor. Mujica'nın çevresindeki birçok kişinin sahip olduğu gibi Karakoyun'un iktidara gelişinin hatıraları olan başka eşyaları ve arşivleri de saklıyor. Saatler, tablolar, Havana proları, bir eğer takımı ve akla gelebilecek her şey. Mujica hediyeleri kabul ediyor ve insanlarla paylaşıyor. Sadece bitkiler, tohumlar ve doğayla ilgili şeyler kendisinde kalıyor. Doğa, Mujica'nın hayattaki vazgeçilmezlerinden biridir. Onu neredeyse bir din olarak algılıyor ve hayatla dolmak istediğinde ona sarılıyor. Hayvanlardan ve bitkilerden konuştuğumuzda huzur dolu gözüküyor. Hayat tecrübesi ve engin bilgisini göstererek ışık saçıyor. Hayatının merkezinde hayvanlar da büyük bir yer kaplar. Bunların arasında en çok tanınansa üç ayaklı köpeği Manuela'dır. Manuela adeta onun ihtiyarlık aşkıdır. Öyle ki yurt dışına yaptığı ziyaretlerde eşini telefonla aradığı vakit ona seslenmek ve onun havlamalarını duymak için eşinden köpeği ahizeye yaklaştırmasını bile ister. Manuela ile ilgili sayısız anekdot var. Manuela arabada, Manuela çiftlik evinde, Manuela parti toplantılarında, Manuela sabah kalktığında, Manuela yakınımızdayken, bir ihtiyacı olup olmadığını anlamak ya da yanlış bir şeyler yapmasına engel olabilmek için Mujica göz ucuyla hep onu gözetler. Bir keresinde Carmelo'daki bir arkadaşının evinde bir grup köpeğin Manuela'yı kıstırdığını gördüğünde koşarak peşinden gidip onu kucağına alarak arabaya soktuğuna dahi şahit olmuştuk. Manuela 18 yaşında, Paysandu'dan. Bir gece vakti onu buraya getirdiğimizde henüz küçücük bir şeydi. Zaman geçtikçe bizim için özel bir varlığa dönüştü. Bir gün bana çiftlikte eşlik ettiği sırada patisini kaybetti. Buna traktörün arkasındaki disk neden oldu. O andan sonra üzerine çok titredik ve evin kraliçesi haline geldi. Yemeğini cumhurbaşkanı yapıyor, hafife alma. Aramızdan ayrılacağı gün çok üzüleceğim. Çünkü beraber geçirdiğimiz onca yıl var. Kış geceleri 3-4 kere kalkıp sobaya odun atarım. Bunu benden Manuela istiyor ve çişi geldiğinde tekrar kalkıp ona kapıyı açıyorum. Sabah kalktığımda pantolon giydiğimi görür görmez benimle çiftlikte gezmeye çıkıyor. Traktör kabininde ya da fuskadan götürüyorum mahalleye gezintilerini. Her zaman yanımda tutuyorum. Manuela çiftlik evinde beraber yaşadığı ondan fazla köpek içinde en favori olanı. Aynı zamanda çiftlik evinde 5 kadar kedi ve ona ek olarak tavuk ve horozları da var. Tümü ortak yaşam alanına sorunsuz bir şekilde yayılmış durumda. Ve hepsi görevini layığıyla yerine getiriyor. Örneğin yatak odasının camına yakın bir yerde uyuyan Claudio, adını koydukları bir horoz, ev sahiplerini uyandırmaktan sorumlu. Muhika'nın kedilere karşı zaafı var. Aslında tüm hayvanlara karşı zaafı var ama kedilere hayranlığı biraz daha fazla. Onların üstün bir zekaları olduğunu düşünüyor ve sadece onları izlemenin bile çok şeyi öğrenmeye yarayacağının garantisini veriyor. Muhika'nın hayatının kedisi ise Kloromida oldu. Bu dişi kediyle çiftliğin ilk yıllarından beri birlikteler. Ondan bahsetmesine kendisini ağırladığımız Rodo Parkı'ndaki eve Kloromida'ya çok benzeyen bir tekir kedi vesile olmuştu. Kediyi bacaklarının üstüne alıyor ya da uzaktan hareketlerini gözlemleyip hakkında yorumlar yapıyordu. Bir keresinde bizim bir sakarlığımızdan dolayı kedi ürktü ve Muhika'yı tırmaladı. Küçük bir tırmık olmasına rağmen kanatmıştı. "İşin külfetleri bunlar," diye karşılık vermişti Muhika. Bir yandan da kanı temizlerken, "Hayvanları seviyorsan bu tür sıyrıklara katlanacaksın. Kendi bölgesini savunuyor," diyerek kedi adına mazeret beyan ediyordu. Ama evden çıktığı sırada kediye yaklaşıp küçük bir fırça atmıştı. "Beni sevmedin mi sen? Neden sevmiyorsun beni?" "Öyle görünüyor ki buraya Manuela'yı getirmek zorunda kalacağım." Daha sonraki hiçbir ziyarette bu olayın benzeri tekrarlanmadı. Barıştılar. Kedilerin dünyasını anlamak için ilk saldırı karşısında pes etmemek gerekiyordu. "Hayran olduğum bir kedim vardı. Artık yaşlıca bir kedi olmuşken bir köpek onu öldürdü. Bu kedi tarih yazdı. Çiftlik etrafındaki her şeyi kapıyor ve her türlü sürüngeni kovalıyordu. Kaprisleri de vardı. Bir sıçan avlıyor ve görmemiz için bize getiriyordu. Bir keresinde Lucia'nın mimar bir arkadaşı köpeğiyle bizi ziyarete gelmişti. Şehirli köpekler olur ya, onlardan. Bizim kedi baktı ki bu çok narin bir şey, adeta üzerinde resim yaparcasına her tarafını çizdi. Bir gün karşı evdeki büyükçe bir köpek yakaladığı şeyleri çalmaya geldi ve onu öldürdü. Çiftlikteki yaşadığımız en büyük acılardan birisi bu olay. Hiç unutmuyorum. Üstünden çok zaman geçti, 14 sene kadar. Kloromida gibi başka bir kedi hiç gelmedi. Daha sonra çok kedi oldu ama hiçbiri onun yerini dolduramadı. Lucia hastayken cama zıplar, onu görmek isterdi. Benim için hayvanlar vazgeçilmez. Onları sevmeyi öğrenmek lazım. Çünkü onlar bu hayatı paylaştığımız arkadaşlarımız aynı zamanda. Muhika ağaçlarla ve bitkilerle de çok zaman geçirir. Bitkilerin dünyasıyla alakalı bilimsel kitapları bugün bile okumaya devam eder. Çiftliğindeki ağaçların çoğunu kendi elleriyle dikmişti. O anları, geçen yılları, gelişimlerini hala anımsıyor. Onları anlatırken tıpkı eserini göstermeye çalışan bir sanatçı gibi heyecanlanıyor. Karakoyun'un iktidar yolculuğunda böyle hikayeler de beliriyor ve kayıtlara geçiyordu. Mesela başkanlığı döneminde yaptığı son ziyarette İspanya'dan getirdiği tohumlar ve bitkiler vardı. Gernika meşesinin köklerinden küçük bir fidanı kağıda sarıp bir poşete koymuş ve dönüş yolculuğu sırasında uçakta bu şekilde muhafaza etmişti. Avrupa'nın diğer yerlerinden de tohumlar getirdi. Özellikle Çin'deyken onu Pekin Üniversitesi'nde dünyanın en uzun ömürlü ve en uzun boylu ağacı olan Sekoya dikmeye davet etmelerini unutamıyor. Muhika'nın yeşille alakalı buna benzer bir iki anekdotu muhakkak oluyordu. Ve aynı zamanda müzikle ilgili de. Muhika bir piyano ve solfej öğretmeni. İyi müzikten anlar ve onu dinlemekten zevk alır. Konserlere gitmeyi ya da evinde ve arabasında müzik dinlemeyi çok sever. Başkan olarak ofisinde İngiliz Aerosmith grubundan Portorikolu Calle 13 grubuna ya da Kübalı Silvio Rodriguez'den İspanyol Joaquin Sabina'ya kadar birçok müzisyeni ağırlamıştır. Sean Penn ya da Glenn Close gibi aktörleri de yine ofisinde kabul etmişti. Onları gururla ağırlıyor ve daha sonra filmlerini izlemeye gidiyordu. Hepsinin onda bir anısı vardı. Masasının üstünde müzisyenlere ait tek fotoğraf Uruguaylı ikili Los Olimeranos'tunkiydi. Onlarla bir ömür sürmüş olan bir arkadaşlığı vardı. Muhika'nın başkanlığı teslim aldığı ilk günün sanatsal kısmıyla onlar ilgilenmişlerdi. Uruguay tarihinin bir parçası olmuş bu tiplerle neler neler yaşadık. 60'larda başına buyruk birer tupaydı bunlar. Bir keresinde bunları nöbete koymuşlardı ve bunlar da ne yapacaklarını bilmiyorlardı. O zaman gerilla çok kalabalıktı. Aramızda çok müzisyen vardı. Bizde ve Komünist Parti'de müzik dolu bir ortam oluyordu hep. Muhika'nın evinde bir piyanosu yok ama Cristina Fernandez'in hediye ettiği bir bandoneon var. Haftalar boyunca şefkatle bandoneona bakmış ve bir gün çalmayı denemeye cesaret etmişti. Sonuç beklendiği gibi değildi. Bandoneon bir Alman icadı ama canı sıkılmış bir anarşist tarafından icat edilmiş olmalı. Her iki el için farklı bir dili var ve kapattığında ise başka bir tane daha. Üstelik notalar çok garip bir şekilde dağıtılmış. Göremiyorsun. Harikulade bir enstrüman ama çok zor. Bir gün piyano çalabiliyor olmama da güvenerek ben bunu öğrenirim dedim. Ama hiç de öyle olmadı. Usta olmak için bir ömür adamalısın. Çok güzel bir tona sahip. Tangonun nostaljik sesi gibi. Tango adeta muazzam bir şiir. Bu derece özenle yapılan bir şey bulmak zor. Mükemmel bir his. Aşkın en güzel ifadelerinden birisi. Kırklı yaşlarına geldiğinde tangocu oluyorsun. Seni o zaman cezbediyor. Nostaljiden zevk alıyorsun ve hatıralar cirit atmaya başlıyor. Muhika'da özel bir okuma tutkusu da var. Başkanlığı sırasında da tüm hayatı boyunca olduğu gibi okumak onun için boş zamanlarının en önemli aktivitesi oldu. Zamanı el verdikçe her şeyi okumaya gayret ediyor, küçük evinin her köşesinde her an bir kitaba rastlanılabilir. Kitabın yerini dolduracak bir şeyin olduğunu düşünmüyor. Kağıt orada duruyor, ne zaman canın çekerse tekrar eline alabiliyorsun. Değişmekte olan şeyin sadece format olabileceğini, yazının verdiği mesajın baki kaldığını söylüyor aynı zamanda. Kuşaktan kuşağa insanlığı bir arada tutan şey yazılı olandır. Evinde kitaplar çok biriktiğinde poşetlere koyup eğitim enstitülerine, mahalle kütüphanelerine, siyasi kulüplere bağışlıyor ya da edebiyata düşkün arkadaşlarına hediye ediyor. Sadece ilk olarak gençliğinde okumuş olmasına rağmen kendisi için vazgeçilmez olan, defalarca okumaktan zevk aldığı kitapları muhafaza ediyor. En yararlı kitaplar seni düşündürmeye hedefleyen ve ömür boyu unutamadıklarındır. Okumanın rolü de budur. Daha iyi ve yeni hayatların farkına varılmasını sağlamak, diye düşünüyor Muhika. Harika bir dünyada yaşıyoruz ama bunu olması gerektiğince kavrayamıyoruz. Bazen düşünüyorum da insanoğlu hemen yanı başında duran güzelliklerin farkına varamıyor ve geçip gidiyor. Bundan dolayı insanın gözünü açacak her şey çok önemli ve vazgeçilmezdir. Bu biraz ızdırap da verse seni daha canlı yapar. Ufkunu ne kadar genişletirsen karanlığında o kadar büyüdüğünü görürsün. Bilgin ne kadar artarsa beynini kemiren kurtçuklar da o kadar fazla olur. Hayatın güzelliği de böyledir. Derinlerde yer alır ve çoğu zaman kavranılması güçtür. Muhika başkanlığının son aylarında varoluşsal meseleler üzerine kafa yorabileceği sakin saatlerin özlemindeydi. Böyle zamanlar yok değildi ama sorun bunların seyrekliğiydi. Ve hayatında bunlardan hangisinin birinci planda yer alması gerektiğini bilmiyordu. Yorgun ve bıkkın görünüyordu. ''Beni yoran bu işler değil. Kimi zımbırtılar?'' diyordu. Bazı kişileri kastederek. Gücün kimde olduğuna bağlı olarak tavır değiştiren insan yapısı onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Belki bu tür bir hayal kırıklığı hissetmesi çocukça görünebilir ama Muhika biraz da böyle biri zaten. O günlerde bir çocuk gibi tekrar bisikletine binip doğayla sona ermeyecek bir kucaklaşmayı hayal ediyordu. Anlaşılmayanla ya da bilinmeyenle buluşmanın tadını yeniden çıkarmak istiyordu. Daha çok filozof ve daha az başkan olmak istiyordu. Son güne kadar idare etmeliyim. Bir kere işin içine girdim ve şimdi cezasını çekmek lazım. Yönetme vazifesi değil ama bazı insanlarla baş etmek beni çürüttü, dediği sırada iktidarının son 3 aylık dönemine giriliyordu. İçindeki çocukluk tutkusundan bahsediyor ve gururla gençlik dönemlerinden kalma bir bisikleti nasıl tamir ettiğini gösteriyordu. Zihninde bisikletle gidilecek yerleri tasarlıyordu. Başkanlığı sonlanmadan önce bisikletle gitmek için eviyle başkanlık binası arasındaki mesafeyi hesaplıyordu. Ve onca gürültüden ve insandan uzak nefes alacağı yeşillikleri yeniden gözünde canlandırıyordu. Çiftlik evimi dünyalara değişmem. Buradan ancak ölüm çıkar. Ama şimdi başka nereye gitmek istersin dersen Uruguay'ın içlerine gidip çadırımı kurardım. Uzaklardan bakıp sanki orada birisi var diyeceğiniz bir yeri seçerdim. Doğanın ıssızlığına bayılıyorum. 12. ayrımın sonu, sayfa 230.